Ayrım 9. Sayfa 74. Müziğin ayna olmasına dair. Bir toplumun müziği bozuldu mu, o toplumda pek çok şey bozulmuş demektir. Konfüçyüs. Ne deli çocuk bu böyle, ne deli çocuk. İşi gücü çılgınlık zaten ama bu akşam işin tadını kaçırıyor gibi. Çılgınlık üstüne çılgınlık yapıyor. Tam bir müzikal intikam peşinde koşuyor. Zehra ya Ergun Bey işin farkına varırsa diye kaygılanıyor. İyi çocuk, hoş çocuk ama onun müzik yoluyla burjuvaziden intikam alma tutkusu yüzünden işini kaybetmeye de hiç niyeti yok doğrusu. Tam seks bomb çalarken ve yukarı doğru yaşlanmak için ameliyat üstüne ameliyat geçirmelerine, hatta yüzlerini, göbek deliklerini, çene çukuru haline gelene kadar gerdirmelerine rağmen, doğa kurallarına karşı koyamayarak ve yer çekimi denen zalim gücün hoyrat şamarını yiyerek en zavallıca örneklere dönüşen, bakınca löpür löpür etleriyle merhamet uyandıran ama gönüllerindeki fettan taze özlemi bitmemiş olan iki kadın, kendilerini seks bomb olarak hissederken o 3 dakikalık terli mutluluk anının canına okuyan bir müzik değişikliğiyle sarsılıyorlar. Çünkü DJ Efendi, işte Emre'nin kendisiyle dalga geçmek için bulduğu sapıkça bir söz daha, birdenbire Ankara'nın bağları havasına geçiyor. Zavallı kadınlar şaşkınlık içinde buna ayak uydurmaya çalışırken tekrar seks bomb, arkasından da Shakira'nın kalça sallatan parçalarından biri, sonra Delilo havası. Bu arada batı parçalarına soğuk durup bu ritimle oynamayı reddeden, çünkü iki türlüdür hareketler, kimine dans denir, kimine oyun, yani batılı Türkler dans eder, Anadolu ahalisi ise oynar. Ama Orta Anadolu'nun tepsi içinde dilber oynatmak için icat edilmiş, omuz titreten, kalça kıvırtan, göbek attıran, fıkırdak oturak alemi havalarını duyar duymaz piste fırlayan kadınlarla erkekler, hemen arkasından gelen New York rapiyle ne yapacaklarını şaşırıp, ellerini anlamsız bir biçimde sallayarak etrafa baktıkları sırada Zehra, kızlarından birini, Ayça'yı otoriter bir işaretle yanına çağırıp, "Git şu DJ'ye söyle, adam gibi yapsın şu müziği, yoksa son işi olur bu, aklını başına toplasın," diye tehdit mesajları yolluyor. 2 dakika sonra Ayça yanına gelip kulağına eğilerek DJ'in, "Akıllı DJ nerede görülmüş? Akıllı olsa banker olur, DJ değil." cevabını aynen tekrarlayınca Zehra ikileme düşüyor. Her zaman olduğu gibi aklı bu çılgın çocuğa karşı koymasını söylüyor ama gönlü de eğleniyor. Yoksa değişik kültürlerin dans gelenekleri arasında şaşkına dönen, bir o yana bir bu yana sallanmaktan sersemlemiş, her ritimde gövdesinin ayrı bir bölgesini oynatma çabasından helak olmuş ahali, gerçekten de çok komik bir fars gösterisi oluşturuyor. Üstelik hiç kimse de kendileriyle dalga geçildiğinin farkında değil. Bu çılgın çocuğun asıl merakı edebiyattı. Gece gündüz roman okuyor, roman yazıyordu. Ama bazen arkadaşlarıyla toplandıklarında onlara Anatolian DJ Talk Show adını verdiği son derece gülünç bir gösteri sunar, hepsini kırıp geçirirdi. Çok saygı duyulan, her birinin çağlardan süzülüp gelen müthiş bir bilgelik taşıdığına inanılan halk müziğinin olmadık acayip örneklerini çalar, üstüne üstlük bir de bunlara komik açıklamalar getirerek, kendi soylu geleneğine de ihanet ederek, siyasi, kültürel, sosyal, hijyenik, mijyenik, her türlü pisliğe batan yeni lumpen kültürle dalgasını geçerdi. Bunu o kadar abartırdı ki herkes bu şakaların altında çok acı çeken bir insan olduğunu anlardı. Önce yavaş bir türküyle başlardı gösteri. "Et koydum tencereye, yar geldi pencereye." Bu sözler ona göre Anadolu'daki uzun açlık ve kıtlık yıllarının ürünü olmalıydı. Manzarayı gözler önüne sermeye çalışır, diz çökerek, ayağa kalkarak, garip garip jestler yaparak mizahın farkına varılmasını isterdi. Köylü kızcağız tencereyi ocağa yerleştirip yağını, soğanını kavurduktan sonra nasılsa eline geçmiş eti de içine boşaltıyor. Bir yandan da Ortalarda görünmeyen hayırsız mı hayırsız yavuklusunu düşünüyor. Ama o da ne? Pencere tık tık etmekte. Acaba kim geldi? Kim geldi? Perdeyi kaldırıp da bir bakıyor ki delikanlı yiğidi. Cama dayanmış, sınıf sınıf diye havayı koklayarak, Emre'nin bu arada yaptığı hareketler ve çıkardığı sesler kimse de can bırakmazdı doğrusu, korkunç bir iştahla kedi gibi yalanıp duruyor. Başka bir anlamı olabilir mi bu sözlerin? Diyordu. Ayrıca yemek buldun ye, dayak gördün kaç diyen halkımızın bilgeliğine çok uygun bir şey değil mi? Bal tutan parmağını yalar. Gelen ağam, giden paşam. Düşün düşün boktur işin. İşte temel kültürümüz. Bu kadar zalim olma ya diyenlere ise her zaman halka inanarak en büyük hatayı yaptığını, bu kadar hayal kırıklığından sonra intikam alma isteğine kapılmasının normal olduğunu söyleyip bir sonraki parçaya geçiyor. Ama eseri çalmadan önce kısa bir açıklama yapma gereği duyuyordu. Gelecek olan parça Ankara dolaylarındandı ama bu şehrin başkent olmasından önce yakılmıştı elbette. Fıkır fıkır, şıkır şıkır göbek attıran ve milletin gövdelerine zelzeleler salan oynak parçada şöyle deniyordu. Bahçeye ektim bostan, yıkılsın Yunanistan. Yunanistan kızları ne don giyer ne fistan. İşte diyordu, Necip milletimizin barış dileklerini ve erotik niyetlerini yansıtan pastoral bir parça. Harika değil mi? Bunları söylerken de o tarak değmemiş kıvır kıvır alnına dökülen kâküllerinin altından bakan gözlerinde mizahla acı birbirine karışıyordu. Zehra onun kimi zaman millet, kimi zaman halk dediğini fark etmişti. Ciddileşip de Karaca olan Pir Sultan Abdal ya da adını taşımaktan büyük gurur duyduğu Yunus Emre gibi büyükleri andığı zaman halk derdi. Büyük bir halk. Hatta işin içine Ahmedi Hani'yi, Ciğerhun'u, Fegiye Teyran'ı, Gomidas'ı da katarak halkların büyüklüğünden söz ederdi. Alay edeceği zaman da millet böyle istiyor derdi. Ona göre baştakiler halka millet demeye başladığı zaman hapı yutmuştuk zaten. Cumhuriyet Halk Fırkası adının çok bilinçli seçildiğini söylüyor ama sonra hemen bu kadar ciddiyetin yettiğine inanarak başlıyor komikliklerini sıralamaya. Bölünmez vatanımızın her bir köşesi cennet, milletimizin her bireyi kahramandı. Zaten kahraman, şerefli, gazi vesaire adını taşıyan birçok şehirde bunu ispatlamıyor muydu? Niye Elin oğlu Manchester the Hero demiyordu da biz Kahramanmaraş diyorduk bakalım? Paris niye gazi değildi? Milano'ya niçin şerefli Milano demiyorlar ya da Madrid'e şanlı Madrid adını koymuyorlardı? Çünkü Türklerin şehirleri dışında hiçbir şehir gazi, kahraman, şanlı, şerefli olamazdı da ondan. Konuşma buralara gelince onca kahkaha arasında Zehra aman diyordu, sululuğu bırak da ne yapacaksan yap bitir hadi. Aralarında böyle ilginç bir uyum kurulmuştu. Zehra onu sürekli azarlar gibi yapıyor, öteki de hiç ciddiye almadan onun damarına damarına basıyor ve genellikle bu tarz sahte itiş kakışlar yatak alemiyle çılgın sevişmelerle son buluyordu. Emre millete övgüler yağdırdıktan sonra bakın diyordu. Şu türküdeki kahramanlığa ve meşhur çökertme türküsünü çalıyor. Sözlerini de tekrarlayarak dinleyicinin dikkatini buralara yoğunlaştırmasını sağlıyordu. Çatışma sırasında arkadaşı İbrahim'i terk edip ortadan toz olan bir eşkıyayı anlatıyordu türkü. Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet diyerek postu deldirmeden kaçtığına sevinen kahraman haydut, yani bir nevi Türk Robin Hood'u, kaçamayan ve vızıldayan kurşunlar altında inleyen sevgili arkadaşı İbrahim'e de iyi dileklerini sunmayı ihmal etmiyordu. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Böylece can dostunu iyice garantiye alan kahraman, biraz sonra kendi derdine düşüyor ve kundurasının kaydığından yakındıktan sonra ela gözlü sevdiğimi Çerkes kaymakam aldı diye feryat ediyordu. Yani fesat mı fesat Emre'ye göre bu kahramanlık destanının kahramanı arkadaşını çatışmada bırakıp kaçtığı için sevinen, durmadan kayıp düşen, yavuklusunu da kaymakama kaptıran, biraz nasıl demeli, zarif ve hassas bir hayduttu. Kimse de can kalmıyordu bunları dinlerken elbette ama henüz hızını alamamış olan Emre'nin bitirmeye niyeti yoktu. Doğu Anadolu'dan bir uzun hava çalıyor, bu havanın nakaratındaki "Çıkayım dağlar başına da, oy oy kurt yesin beni" dizesine dikkat çekiyor. Sonra yanılıp da bunu yabancı arkadaşlarına çevirmeye kalkmamalarını, sonra işin içinden çıkamayacaklarını söylüyordu. Çünkü "Let me climb up to the mountain, let the wolf eat me" dendiğinde bunu hangi İngiliz anlayabilirdi ki? "Kardeşim" diyecekti her aklı başında insan. "Madem kurt var, niye çıkıyorsun dağ başına? Ayrıca kendini kurda parçalatmak isteğinin korkunç bir mazoşizmden başka ne anlamı olabilir?" Bu sorulara muhatap olmamak için bu türküyü atlamak gerekirdi. Tam bu noktada Emre coşuyordu artık. Alkışlar ve kahkahalar yüzünden kendini ülkenin en başarılı komedi sanatçısı olarak hissediyor, şöhretten başı dönerek deli enerjisiyle parçaları ve esprileri arka arkaya patlatmaya başlıyordu. "Bakın," diyordu. "Hatice'yi samanlıkta bastılar, şalvarını gül dalına astılar." Bu da ona göre müthiş bir ruh inceliğinin göstergesiydi. Mesela New York'ta kim tecavüz ettiği kızın dantelli kilodunu gül dalına asma inceliğini gösterebilir? Arkasından da bu olayı bir rap türküsüyle anlatma gereği duyabilirdi. Gülmekten karnına ağrılar giren arkadaşları yerde kıvranırken, "Rap dedim de," diyordu. "Siz Türkiye'de zenci yok mu sanıyorsunuz?" "Var, elbette var. İşte size ispatı." Hemen bir vinil yerleştiriyordu pikaba, türkücü başlıyordu. "Gece çıktım ayaza, sarıldım bir beyaza." Parçayı hiç bu açıdan yorumlamamış olanların "vallahi doğru" haykırışları arasında devamına dikkat çekiyordu. "Öyle bir yar isterem, hem okuya hem yaza." Ona göre bu parça sokaklara düşmüş, beş parasız, evsiz barksız, siyahi bir kızın, zengin, okur yazar, beyaz bir koca arayışını anlatıyordu. "Yeter, yeter, vallahi bayılacağım, yeter artık, karnıma sancılar girdi" diye yalvaran arkadaşlarının ya da bacaklarını sıkarak kıvranan kızların "vallahi altıma kaçırdım" feryatları arasında Emre, sadistçe bir zevkle ve coşkulu bir biçimde "Bayanlar ve baylar, işte bu da bir pedofil türküsü" diyerek henüz girmiş 13-14 yaşını çalıyor, ardından "Bir kız 15'ine varınca ellenmemiş gül olur" adlı türküden "Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerineye" oradan da "Güldür güldürmemeler kapanmıyor düğmelere" geçerek felleyen bir meme fetişizmine gönderme yapıyor, sonra "Yandım şeker oğlanı" çalarak oğlan çocuk oynatma geleneğini vurguluyor ve böylece ilginç bir mizah gösterisi halinde başlayan şov bir çılgınlıkla son buluyordu. Ayrım sonu, sayfa 79.